her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim, Allah Allah, çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Bugün 20 Temmuz Çarşamba. RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti 29 Ekim 1923'te kurulduğundan bu yana devlette hiç bu kadar büyük çapta görevden alma furyası olmamıştı. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Diyanet'te, YÖK'te, üniversitelerde, Milli İstihbarat'ta, bütün bakanlıklarda inanılmaz bir görevden alma furyası var. Ayrıntıları ve rakamları birazdan aktaracağız. ...15 Temmuz darbe girişimi sırasında sadece Cumhurbaşkanı'na saldırı düzenlememiş darbeciler. Aynı zamanda Başbakan Binali Yıldırım'ın konvoyuna da ateş açılmış. Ayrıntılar gazetelerde var, birazdan okuyacağız. Biliyorsunuz kamuda bütün izinler de iptal edildi ama izne çıkan öğretmenler var. Biliyorsunuz şu anda yaz tatili, öğretmenler izinde, öğrenciler tatil yapıyor. Acaba öğretmenler geri dönecek mi sevgili dostlar? Okullarını müdürleri arıyorlar. Öğretmenler, izindeki öğretmenler, hepsi izinde zaten. Arıyorlar ve diyorlar ki bu karar bizim için de geçerli mi? Peki ya diğer devlet memurları için de geçerli mi? Aktaracağız. Görevden alınan binlerce memur var. Bunların büyük bölümü mağduriyet içerisinde sevgili dostlar. Acaba memurluk sil baştan değişecek mi? Devlet memurluğunun bütün yasal zemini değiştirilecek mi? Yargı kararıyla memuriyetten atılanlar geri dönebilecek mi? Bu konuda da bir hazırlık var sevgili dinleyiciler. Evet, devletin tüm kurumlarında adeta FETÖ'cü avına çıkılmış durumda. Cumhurbaşkanlığı sarayı da didik didik aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? Bu sarayda da vardır cemaat mensupları, FETÖ'cüler, paralel devletçiler demişti. İşte sarayda aranıyor, hem de didik didik. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hava kuvvetlerine mensup yaveri Yarbay Erkan Kıvrak yakalandı. Nerede yakalandı onu da aktaracağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da görevden el çektirmeler var. FETÖ'ye yakın olduğu iddiasıyla Diyanet'ten de bir sürü insan işten atıldı. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yaptı ve dedi ki darbecilerin cenaze namazını kıldırmayacağız biz dedi. Kim kıldırırsa kıldırsın ama Diyanet darbecilerin cenazesini kıldırmayacak. Radyo Televizyon Üst Kurulu paralel devlet yapılanmasına yakın yayınlar yapan radyo ve televizyonların tüm yayın lisanslarını da iptal etti. Basın kartlarına da el koydu. Bu arada darbe girişimi ekonomiyi de sallıyor sevgili dostlar. Çünkü tabii ki bir ülkede bu kadar çok sallantı olursa, bir yanda PKK terörü, bir yanda IŞİD bombaları, bir yanda gördüğünüz gibi darbe girişimleri ve pek çok şey. Bu kadar olay olduğu zaman memleketin eli ayağı böyle rahat durmayınca ekonominin de stabil olması, istikrarlı olması zor. Turizmciler bar bar bağırıyorlar. Turizmciler gerçekten çok talihsizler bu sene sevgili dostlar. Ama turizmcilerin bir umudu var. O da şu. Ağustos ayında
Erdoğan-Putin zirvesi var. İşte turizmcilerin tüm umudu Erdoğan'la Putin arasında yapılacak bu görüşmede. Dün TRT televizyonunu görenler gözlerine inanamadı sevgili dostlar. Darbe akşamı 15 Temmuz darbe girişiminde de TRT'yi izleyenler gözlerine inanamamışlardı. Çünkü sarışın bir TRT spikeri çıkıp darbe bildirisi okumuştu. Tabii silah zoruyla, kendi isteğiyle değil. Ama insanlar gözlerine inanamamışlardı. Dün akşam TRT 1 ekranlarını izleyenler de tıpkı darbe bildirisini izliyormuş gibi gözlerine inanamadılar. Neden sizce? Söyleyeceğiz birazdan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında çok önemli kararlar alacağız demişti. Birazdan aktaracağız. Ayrıca iktidarla muhalefet bu zor günlerde bir araya geliyor ve milli birlik, beraberlik, demokrasi çağrıları yapıyor. Bunlar güzel şeyler. Binali Yıldırım'la hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Binali Yıldırım hukuk yolundan ayrılmayacağız dedi. Birazdan aktaracağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıklamaları var. Herkes öz eleştiri yapsın. Türkiye bugünlere nasıl geldi dedi Kılıçdaroğlu. Ayrıca grup toplantısında yaptığı konuşmaları da aktaracağız. Eski emniyet müdürlerinden Hanefi Avcı, RSFM'de gelinen son noktayı değerlendirdi. Son derece tecrübeli bir emniyet müdürü olarak Hanefi Avcı'nın sesine de kulak vereceğiz birazdan. Emekli Orgeneral Edip Başer de programımızın konukları arasında yer alacak sevgili dostlar, değerli dinleyiciler ve gazeteciler. Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur bize katılacak. Cumhuriyet Gazetesi'nden Ayşe Sayın bize katılacak ve bir başka gazeteci. Özellikle paralel devlet yapılanmasını yakından izleyen bir gazeteci, yıllarca yakından izleyen bir gazeteci. Fatin Dağıstanlı, o da bizimle olacak. Tabii her sabah olduğu gibi tüm gazetelerin manşetlerini ve sür manşetlerini de okuyacağız ve yorumlamaya çalışacağız. Sevgili dostlar, tüm hızımızla ve dolu dolu içeriğimizle. Burası Türkiye başladı efendim.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar büyük kapsamlı bir yeniden yapılanma ya da resetlenme diyelim. Adeta sıfırlandı devlet. Devleti adeta personel anlamında sıfırlayıp yeniden kuracağız. Böyle bir rakam var orta yerde. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından. Sadece hakimler ve savcılar yüksek kurulunun aldığı kararlar değil, sadece bakanlıklar değil. Devletin bütün kurumlarında inanılmaz bir görevden alma var sevgili dostlar. Emniyette 8.777 personele uzaklaştırma kararı verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 492 kişi görevden alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı 100 kişi görevden aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda sevgili dostlar 15.500 personel. Bakın 15.500 personel bir seferde, bir imzada, bir kalemde görevden alındı. Özel okullardaki 21 bin öğretmen meslekten alındı. Özel okullarda bu 15 bin kişinin dışında oluyor bu. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın normal çalışan memurları var. Bürokratları var. Devlet memurları, kamu çalışanları. Onlardan 15.500 kişi görevden alındı. Onun dışında Milli Eğitim Bakanlığı'nın asıl ve önemli kadroları. Kim onlar? Öğretmenler. Öğretmenlerden özel okullardaki 21 bin öğretmen de meslekten men edildi. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil, Yüksek Öğrenim Kurumu'nda da görevden almalar var. Yüksek Öğrenim Kurumu 1577 dekanın istifasını istedi. Sevgili dostlar, çok sayıda rektör de ya görevden alınacak ya da sevgili dostlar hakkında bir soruşturma başlatılacak. Sadece dekanlarla kalmayacak bu iş. Tabii sevgili dostlar, bu ülkede önümüzdeki Eylül ayında da okullar açılacak. Acaba okulların açılmasına kadar Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki bu deprem dinecek mi? Okullar açılırsa okullarda ders verecek öğretmen bulabilecek miyiz? Bunlarla bitmiyor. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 246 mülki idare amirini açığa aldı. Ne demek mülki idare amiri Onur? Ne demek mülki idare amiri? Güzel, aferin. İl ve ilçeleri yönetenler, yani kaymakamlar, valiler veya bunların yardımcıları, mülki idare amirleri bunlar. Toplam 246 kişiyi açığa aldı ve açığa alınanların arasında kim var biliyor musunuz? İstanbul'un eski valisi Hüseyin Avni Mutlu, o da görevden alındı. Aile Bakanlığı'nda da 393 kişi açığa alındı. Enerji Bakanlığı'nda 300 kişi açığa alındı. Az önce söylediğimiz gibi Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da 492 kişi görevden uzaklaştırıldı. Tüm kurumlara sızmış bir yapıdan söz ediyoruz sevgili dostlar. Paralel devlet yapılanması ya da FETÖ sevgili dostlar. Dün Genelkurmay Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada ilk defa Genelkurmay'da tarihinde ilk defa FETÖ ifadesine yer verdi. Yani Fethullahçı terör örgütü. Artık Genelkurmay Başkanlığı da bu ifadeyi kullandı. Bu arada darbeci subaylardan 8 tanesi Yunanistan'a kaçmıştı hatırlayacaksınız ve sığınma hakkı istemişlerdi. Yarın duruşmaları var onların. Anadolu Ajansı'nın haberine göre 8 darbeci askerin isimleri de belli olmuş. Binbaşı Gencay Büyük, Binbaşı Ahmet Güzel, Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Feridun Çoban, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Yüzbaşı Uğur Uçan, Başçavuş Bilal Kurugül ve Başçavuş Mesut Fırat. Kamu çalışanlarının yurt dışına çıkışları da yasaklandı biliyorsunuz sevgili dostlar. İzinler de yasaklandı. Hiç kimse izne çıkmayacak. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi, hastaneler kamu çalışanlarına rapor da vermeyecekler. Ortadan kaybolmasınlar diye sevgili dostlar. Peki izne çıkanlar ne olacak? Okullar tatil. Öğretmenler, izinde olan öğretmenler okullarına geri mi dönecek? Okullar kapalı. Diyelim öğretmen geri döndü okuluna. Ama okul kapalı, öğrenci yok. Ne yapacak öğretmen? Kamu çalışanlarının yıllık izinlerinin iptaline ilişkin genelge memurlarda işte bu kafa karışıklıklarına neden oldu. Pek çok kişi çalıştığı kurumu ya da ilgili sendikaları arayarak kendilerinin de bu kapsamda olup olmadığını soruyor şu sıralar sevgili dostlar. Büyük bir kafa karışıklığı var. Herkes birbirine soruyor. Ya ne yapsak, geri mi dönsek? İzinler iptal mi oldu? Benim iznim ne olacak diye. Sendikalar her kurumun çalışanları özelinde ayrıntılı açıklama yapıyorlar. Başbakanlık tarafından yayınlanan genelgeyle izindeki çalışanların da göreve dönmesi isteniyor. Öğretmenlerin durumu nedir peki? Genelgenin okulların tatil olması nedeniyle öğretmenleri kapsamadığı ortaya çıktı diyor Habertürk gazetesinden Deniz Çiçek'in haberi. Şehir dışında olanlar görevlerine devam edecekler. İzin döneminde yurt dışında olan personel de aynı şekilde iznini yarıda keserek görevine dönecek. Raporlu ya da refakatçi olan personel de kapsam dışında görülüyor. Öğretmenler de kapsam dışında görünüyor. Yani öğretmenler izne devam edecek. Raporlular da kapsam dışında sevgili dostlar. Tabii önceden bilet alan, önceden rezervasyon yapan, uçak parası ödeyen, otel parası ödeyen kamu çalışanları var. Onların durumu ne olacak? Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK açıklamada genelgenin geri çekilmesini istedi. Açıklamada genelgenin belirsizliklerle dolu olduğu belirtilerek genelge aileleri de etkileyecek. Bir ayrım gözetilmemiş. Dolayısıyla kamu yararı yok. Bu genelge geri çekilsin demiş KESK yaptığı açıklamada. Acaba memurluk sil baştan değişecek mi devlette? 15 Temmuz gecesi yaşanan kanlı darbe girişimi sonrası kamu personeli için yeni dönem başlayacak. Artık öyle gözüküyor sevgili dinleyiciler. Görevden almalar, yasal değişikliklerle kamu personelinin iş güvencesinde değişiklik yapılması ve daha sıkı güvenlik tatbikatı yapılacak bundan sonra. Devlete memur alınırken adeta didik didik didilecek o kişi. Bütün anası, babası, bacısı, hatta 7 sülalesi araştırılacak. Artık devlete memur olmak için belki bir tane KPSS değil, 10 tane KPSS gerekecek. Türkiye'de 3,5 milyondan fazla memur bulunuyor. 3 milyon 600 bin civarında kamu personeli bulunuyor sevgili dostlar. Bunun 2 milyon 900 bini kadrolu. Kadrolu memur, yani devletten maaş alan kadrolu, sigortalı memur. 390 bini sürekli işçi. Ve son yıllarda da memur ve işçilerin kadrodaki sayıları artıyor. Yani devlette çalışanların sayıları hükümetin yaptığı alımlarla sürekli artıyor. Sözleşmeliler kadroya geçiriliyor, geçici işçiler kadroya geçiriliyor ve bunların sayısı artıyor. Ama artık eskisi kadar rahat davranılmayacak. Öyle gözüküyor. Görevden alınan memurların işe geri dönüşü de zorlaştırılacak. Görevden alınan memurlar yargı kararıyla eski görevine iade edilebiliyordu. Artık yargı kararıyla memuriyete geri dönmenin önü de galiba kapatılacak. Muhtemelen sevgili dostlar bu yaz bitmeden 657 sayılı devlet memurları yasasında büyük değişiklikler yapılacak. Öyle gözüküyor. Memurluk sil baştan değiştirilecek. Öyle gözüküyor. Birçok kurum ve bakanlıkta seri olarak görevden almalar var. Bir gecede binlerce kişiyi görevden aldı devlet. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından da kamuda büyük çaplı bir görevden alma ve yer değiştirme operasyonu yapılmıştı, hatırlayacaksınız. Şimdi yine İşte aynı şeyler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki bu paralel devlet yapılanmasına üye olan kimseler, yani FETÖ'cüler, eminim bu sarayda da vardır diyerek Cumhurbaşkanlığı sarayını kastetmişti. Bu yeni yapılan, Beştepe'ye yapılan yeni saray var ya, işte o sarayda da FETÖ'cüler vardı demişti. Personel didik didik aranıyormuş. Cumhurbaşkanlığı sarayında güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılmış. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterler tarafından bombalanan saraydaki güvenlik önlemlerinde büyük değişiklikler yapılmış. Darbe girişiminin olduğu cuma gecesinden itibaren sarayın çevresinden geçen tüm yollar tamamen trafiğe kapalı durumda. Saraya açılan yolların girişleri de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonları ve iş makineleriyle tutuldu. Cumhurbaşkanlığında görevli personel X-ray cihazlarından geçirilip tepeden tırnağa aranıyor. Saray çevresinde görevli polisler çelik yelek giymiş durumda ve uzun namlulu silahlarla geziyorlar. Çelik bariyerlerin arkasında nöbet tutuyor sarayı koruyan polisler. Cumhurbaşkanlığı sarayına her hafta gruplar halinde yapılan halk ziyaretleri de, vatandaş ziyaretleri de geçici olarak durduruldu.
Evet, gördüğünüz gibi tüm devlet kurumlarında olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda da didik didik bir personel araması var. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hava Kuvvetleri'ne mensup yaveri Yarbay Erkan Kıvrak'ın darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Antalya'da bir otelde gözaltına alındığı ve Ankara'ya götürüldüğü öğrenilmiş. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi Yarbay Erkan Kıvrak'ın darbe girişiminde bulunan FETÖ'cülerle bağlantılı olduğu belirlenmiş, sahte kimlikle yakalanmış yaver ve Ankara'ya götürülmüş. Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var, ardından Bakanlar Kurulu toplantısı var ve çok önemli kararlar alınacağı açıklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Çarşamba günü için, yani bugün için söylendi bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu şu sözlerle dile getirdi.
Hükümetimiz şu anda önemli bir hazırlığın içerisinde. Çarşamba günü önemli bir kararı açıklayacağız. Yargıda biliyorsunuz atılan adımlar devam ediyor. Emniyet teşkilatımızda yoğun bir şekilde adımlar atılıyor. Eksikler var. Çarşamba günkü yapacağımız toplantı bunların önünü açacak. Hani hep bir sözüm var ya, inlerine gireceğiz diye. Şimdi toptan inlerine gireceğiz.
Acaba bu çok önemli kararlar nedir? Bunu Ankara'ya bağlandığımız zaman soracağız tabii Ankara'daki tecrübeli gazetecilere, ama gazetelerde bunun yorumları var. Olağanüstü hal ilanından söz ediliyor, sıkı yönetim ilanından söz ediliyor. Türkiye'yi tabii sıkı yönetim, olağanüstü hal ilan edilirse o zaman parlamentoya gerek kalmadan kanun hükmünde kararnamelerle Türkiye'nin yönetileceğinden söz ediliyor. Bakalım nasıl bir karar çıkacak Türkiye adına. Tabii korkulan şey Türkiye'nin hukuk yolundan sapması. Sevgili dostlar, insan haklarının ayaklar altına alınması, kişi hak ve hürriyetlerinin yok edilmesi, darbeye karşı mücadele ediyorum diyerek masum insanların haklarının çiğnenmesi. En çok korkulan konu bu. Endişe edilen nokta bu sevgili dostlar. Çünkü olağanüstü dönemlerde sıradan vatandaşlar mağdur olurlar. Onun hakları da yenir. Hani yaşın yanında kuru da ya da kurunun yanında yaş da yandı derler ya. İnşallah o olmaz. Başbakan Binali Yıldırım, hukuk yolundan ayrılmayacağız dedi. Doğruyu yanlışı ayıracağız dedi Başbakan Binali Yıldırım. Sokaklardaki gösterilere dikkat çekti. Aman sokaklarda insanlar birbirlerine saygılı olsunlar. Sokaklarda taşkınlığa gerek yok, provokasyona gerek yok dedi. Ve hukuk yolundan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayrılmayacağını bir kere daha söyledi.
Bütün dünya bilsin. Gözaltılar, sorgulamalar, tutuklamalar, yargılamalar noktasında Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletine yaraşır şekilde bütün bu çalışmalar yapılacak. Doğruyla yanlış birbirine karıştırılmayacak. Öfkeyle, acıyla bir takım uygunsuz davranışlara tevessül edenler de şunu bilsin, bizi karşılarında bulurlar.
Bu arada darbe girişiminde bulunanlara destek verdikleri veya ilişki içinde oldukları iddiasıyla Radyo Televizyon Üst Kurulu 25 radyo ve televizyonun yayın lisansını iptal etti. 34 gazetecinin de basın kartı iptal edildi sevgili dostlar. Stüdyolarda mühürlenecekmiş. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun kararı oy birliğiyle alındı. FETÖ terör örgütüyle ilişkili veya destek içinde olduğu düşünülen 14 televizyon ve 11 radyonun bütün yayın lisanslarını iptal etti. Diyanet İşleri Başkanlığı da 492 personelini açığa aldı. Sevgili dostlar, onlar da araştırılacak ve gerekirse memuriyetten atılacak. Darbe girişimiyle ilgili olup olmadıklarıyla alakalı tabii ki. Diyanet İşleri Başkanlığı darbecilerin cenaze namazının da kılınmayacağını açıkladı. Başkanlıktan yapılan açıklamada darbecilere karşı başkanlığımızca sela, teçhiz, tekfin ve
üzerlerine cenaze namazı kılınması gibi din hizmetleri verilmeyecektir dendi. Peki hayatını kaybeden, ölen, öldürülen darbecilerin cenazeleri nasıl kalkacak sevgili dostlar? Yakınlarından bir tanesi imamlık yapacak ve ancak öyle toprağa verilecek. Bu konuyla ilgili bir haber daha var. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'na yapılan baskında öldürülen darbeciler safındaki Assubay Nedim Şahin için mezar yeri vermemiş. Evet, darbeci olan Assubay Nedim Şahin için Ordu Büyükşehir Belediyesi mezar yeri vermemiş. Şahin ailesi tarafından sessiz sedasız bir fındık bahçesinde toprağa verilmiş. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı hayatını kaybetmiş. Sevgili dostlar, evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı Saim Mutlu tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti. 84 yaşındaymış Sayın Mutlu. Özel bir hastanede bir süredir tedavi görüyormuş Sayın Mutlu. Gece saat 02 sıralarında hayatını kaybetmiş. Sayın Mutlu'nun cenazesi Rize Güneysu Merkez Camii'nde yarın ikindi namazı sonrası kılınacak. Namazın ardından toprağa verilecekmiş sevgili dostlar. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı hayatını kaybetmiş. Allah'tan rahmet diliyoruz. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı makamında başından vurulmuştu Cemil Candaş. Sevgili dostlar, imar ve şehircilikten sorumlu başkan yardımcısıydı. 52 yaşındaydı. Maalesef kurtarılamadı. Dün size haberini duyurmuştuk. Ağır yaralandığını söylemiştik. Cemil Candaş kurtarılamadı. Sevgili dostlar, maalesef üzücü. Şişli Belediyesi'ne de başsağlığı diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu arada Türkiye'de yeterince kan akıyor. Türkiye'de yeterince can güvenliğine kastedilen saldırılar, darbe girişimleri, terör bombaları zaten patlıyor. Bunlar da bitmiyor. Bir de mafya hesaplaşmaları, alacak verecek çatışmaları yaşanıyor. İstanbul Beşiktaş Etiler'de silahlı çatışma çıktı. 3 kişi öldü. 2 kişi yaralandı sevgili dostlar. Etiler'de kimliği belirsiz şahıslar tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Nispetiye Caddesi üzerinde dün akşam saat 23.30 sıralarında meydana geldi bu çatışma. Silahlı saldırıda iş adamı Veysel Kadıyıfçıoğlu ile birlikte 3 kişi hayatını kaybetti. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tüm medya darbenin karşısında birleşti. Tüm siyasi partiler darbenin karşısında birleşti. Tabii ki öyle olmalı. Darbe olduğu zaman demokrasi, hukuk, anayasa, yasa, Türkiye ve devlet düzeni kalır mı? Ve onlar kalmazsa siyasi partiler de kalmaz, medya da kalmaz, hiçbir şey kalmaz sevgili dostlar. Dolayısıyla muhalefet etmek, hükümeti eleştirmek başka şey, darbeye arka çıkmak başka şey sevgili dostlar. Yine muhalif olabilirsiniz. Yine hükümetin icraatlarını eleştirebilirsiniz. Ya da muhalefetin icraatlarını eleştirebilirsiniz. Ama bu darbeye arka çıkma hakkını kimseye vermez. Çünkü darbe siyaset dışı bir şey. Darbe demokrasiyi yok eden, Türk insanını öldüren, Türk insanının bütün haklarını ortadan kaldıran bir şey sevgili dostlar. İşte o yüzden Türk siyaseti ve Türk medyası darbenin karşısında birleşti ve çok da iyi etti.
Dün Başbakan Binali Yıldırım muhalefet partisi liderleriyle bir araya geldi. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'yla hem de Devlet Bahçeli'yle sevgili dostlar. Dün grup toplantıları da vardı. Ve grup toplantılarında konuşmalar oldu. Devlet Bahçeli idam cezası ile ilgili konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu hepimiz öz eleştiri yapmalıyız dedi. TRT1'de de TRT1'i açan vatandaşlar da dün akşam birdenbire gözlerine inanamadılar. Bir kısa ara verelim. Hepsini, hem grup toplantılarını, hem muhalefetin yaptığı görüşmeleri, hem de TRT'de insanlar neden gözlerine inanamadı, hepsini anlatacağız efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı, hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Saatlerimiz 8.04'ü gösteriyor sevgili dostlar. Birazdan Periskop üzerinden de yayınımız başlayacak. Burası Türkiye'yi bir süre için Periskop üzerinden de canlı olarak izleyebileceksiniz.
You go. başta Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Yine yaptı Bogdanovic.
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne taş olma.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor. Evet, 20 Temmuz Çarşamba günündeyiz. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Burası Türkiye kaldığı yerden devam ediyor ve bizi Periskop üzerinden de şu andan itibaren izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Zaman zaman programımızın bir bölümünü Periskop üzerinden de canlı olarak mikrofonlarınıza ve ekranlarınıza, cep telefonlarınızın ekranlarına getiriyoruz. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, 15 Temmuz görüşmesi yaptı muhalefetle hükümet. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sevgili dostlar, tüm siyasi partiler darbe girişimine karşı hükümete destek vermişlerdi. Örnek bir beraberlik örneği göstermişlerdi adeta. Dün bir araya geldiler. Başbakan Binali Yıldırım, hem ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile hem de Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi sevgili dostlar. Bu görüşme son derece yapıcı bir görüşme oldu. Daha sonra Binali Yıldırım ve Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli ayrı ayrı ortak açıklama yaptılar. Bu ortak açıklamaya kulak verelim. Binali Yıldırım ve Kılıçdaroğlu birlikte bakın neler söyledi.
Toplumdaki gerginliği el birliğiyle birlikte gidermek bizim görevimiz. Ciddi bir travma yaşadı toplum. Dolayısıyla süratle normalleşmemiz ve kendi alanlarımıza dönmemiz gerekiyor.
Siyasi irade galip gelmiştir. Demokrasi kazanmıştır. İşin başından beri ana muhalefet partisi olarak gösterdiği basiret, birlik, beraberlik konusundaki desteğinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu bizim bu alçakça girişimi bertaraf etmekte işimizi kolaylaştırdı doğrusu.
İşte açıklamalar bu yöndeydi sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Dün TRT televizyonunu açanlar, TRT ekranlarına bakanlar gözlerine inanamadılar sevgili dostlar. Tıpkı 15 Temmuz akşamı, 15 Temmuz akşamı sarışın bir haber spikerinin birdenbire darbe bildirisini okumaya başladığı anki gibi gözlerine inanamadılar. Neden inanamadılar? Size söyleyeyim. Çünkü karşılarında hükümetin kontrol ettiği TRT televizyonunun ekranlarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı sevgili dostlar. En son 2010 yılında devletin televizyonuna çıkan, şu işe bakar mısınız sevgili dostlar? Ana muhalefet partisi lideri 6 yıldır devletin televizyonuna çıkamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Hani tamam milli irade diyoruz, tamam demokrasi diyoruz hep beraber ama peki 6 yıldır devletin televizyonuna çıkamayan bir ana muhalefet partisi varsa bu ülkede, o zaman demokrasi sadece darbe olunca mı akıllara geliyor acaba? Sadece böyle olunca mı? TRT 1 televizyonuna çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu özel konuk olarak ve darbe gecesini anlattı. Darbe sonrası meydana gelen gelişmeleri ve fikirlerini, yorumlarını dile getirdi. 6 yıldır devletin televizyonuna çıkmayan, hükümetin kontrol ettiği, devletin televizyonuna çıkamayan bir ana muhalefet partisi lideri sevgili dostlar. İşte insanlar bu yüzden gözlerine inanamadı. Dün grup toplantıları da vardı. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Biz dedi darbe girişimiyle ilgili olarak,
Birinci sınıf demokrasiye layık bir ülkeyiz dedi. Birinci sınıf demokrasiye layık bir ülke olarak bu yaşananları hak etmiyoruz dedi. Grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu.
Değerli bir kavramdır demokrasi. Hepimizin savunması gereken bir kavramdır demokrasi. Eğer uygar dünyanın, medeni dünyanın bir parçası olacaksak, medeni dünyayı yakalayamayan ülkeler Türkiye Cumhuriyeti'ne gıpta ile bakacaklarsa, bunun tek yolu var, demokrasiden geçiyor. Bir ülkede demokrasi yoksa bir kişinin sözü geçer. Bir kişinin hukuk anlayışı geçer. Bir kişinin düşüncesi topluma dayatılır. O nedenle demokraside çok seslilik esastır. Herkes düşüncesini özgürce ifade eder. O nedenle biz ısrarla ama ısrarla diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti 3. sınıf demokrasiye değil 1. sınıf demokrasiye, tam demokrasiye layıktır.
Aynı grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu tüm siyasi partileri öz eleştiri yapmaya da davet etti.
Asıl üzerinde durmamız gereken nokta öz eleştiri. Bütün siyasi partilerin oturup samimi bir öz eleştiri yapmaları gerekiyor. Ne oldu da Türkiye bu noktaya adım adım geldi? Yanlışlar neydi ve o yanlışlardaki ısrar neydi? Samimi bir öz eleştiriye ihtiyacımız var. Bunu da bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte bu konudaki düşüncelerimi yine sevgili vatandaşlarımla paylaşacağım.
Evet, bir de gündeme gelen bir konu var. İdam cezası sevgili dostlar. Bazı vatandaşlar meydanlarda olayın hırsıyla, olayın siniriyle, olayın sıcaklığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken idam isteriz diye bağırdılar ama işte birkaç yüz kişinin bağırmasıyla birdenbire Türkiye'nin gündemine geldi bu. İdam cezası yeniden olsun mu olmasın mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer parlamentodan çıkarsa ben Cumhurbaşkanı olarak bunu imzalarım dedi. Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün grup toplantısında hükümete çağrıda bulundu. Biz hazırız dedi.
İdam talebi çok sık dillendirilmektedir. AKP hazırsa biz de varız. Biz de bu cezanın verilmesine sıcak bakar, gereğini de gönül huzuruyla yaparız. Milliyetçi Hareket Partisi savaş, yakın savaş, darbe ve terör tehdidi kapsamında idam cezasını ele almaya hazırdır.
İşte grup toplantılarında konuşulanlar böyleydi. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Ankara'nın siyasetini daha sonra tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Dün RSFM'e konuştu Hanefi Avcı. Hanefi Avcı'nın söyledikleri önemli. Biliyorsunuz 2003 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı görevinde bulundu Hanefi Avcı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü görevinde de bulundu sevgili dostlar. Daha sonra 18 Haziran 2009'da Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Ama bazı olaylardan sonra özellikle kendisinin iddia ettiği şekilde söylemek gerekirse yine cemaatin bazı oyunlarıyla Silivri Cezaevi'ne konuldu. Devrimci Karargah örgütüne yardım etmek suçlamasıyla. Hanefi Avcı tüm bu gelişmeleri Haliç'te yaşayan Simonlar adlı kitabıyla kamuoyuna duyurdu sevgili dostlar. Hanefi Avcı'ya dün RSFM'de Yavuz Oğhan'ın programında bu konular soruldu. Bakın Hanefi Avcı son gelinen noktayı nasıl değerlendirdi?
Sayıdan çok o da vasıf, o da işgal ettikleri makam, mevkiler ve bulundukları yer ve konum önemli. Zaten bu cemaat kitlesel sayı çoğunluğundan çok kamuda işgal ettikleri makam, mevkiler, yerler itibariyle etkinliklerini olmaları gerekeni çok üstüne kurdular. Bir dönemde yargılar diyelim ki özel yetki yargı yetkinliğini kurup ama tüm yargıyı, tüm Türkiye'yi etkileyecek hale dönüştü. O yüzden sayıların çokluğundan çok etkin bulundukları yer konumda itibariyle çok önemli diye düşünmek lazım. Evet, tedbir olarak adı geçen böyle bağlantı herkesi bir açığa aldı. Şimdi belki bunların tamamı öyle bir görüntü veriyor. Bunlar belli bir kısmı ayıklanarak zaman içerisinde yanlışlar ufak tefek hatalar var, düzeltilebileceği kanaatindeyim. En başta tedbir olarak işte şu anda görevde bunu herkesi bir açığa alıp bir tedbir olarak sonra araştırıp inceleyerek bunu bir ayıklamayı düşünüyor. Ama bu ayıklama sürecinde onlar görevde kamu görevinde oldukları zaman yapabilecekleri tahribatı düşünerek böyle bir acil tedbir aldıkları kanaatindeyim. Bu cemaatin kendi tabiri var. Diyor ki iki insan yan yana gelirse iki yapmaz, 11 yapar. Sıradan insanlar üç kişi bir araya gelirse üç yapar ama dayanışmalı örgütlü üç kişi bir araya gelirse 111 yapar. Buradaki olay o. yani cemaatin kamu içerisinde işgal ettiği makam, bir de kamudaki bütün görevleri yukarıdan koordine edildiği için istediği şekilde yönlendirebiliyor, istediği bir kadrosu istediği yere getirebiliyor, istediği kadronu yere taşıyabiliyor. Etkinliklerin oldukları sayın 10 kat üzerinde oluyor. Yoksa bir sayısal olarak böyle büyük rakamla ulaştığını zannetmiyorum. Geçen seçimlerde falan da gözüktü ki çok büyük bir kitle destekleri yok, halk destekleri yok. Ama kamuda bulunan görevleri etkin yerde bulunduğu için, birbirleriyle dayanıştığı için etkinliklere kat be kat oluyor. Şu anda gözüken sayının da bir kısmının yüzdeyi cemaati değil, onların da birazcık böyle kullanmayı düşündükleri. Belki bazı yerde bulunduğu için mecburen böyle bir şey dahil ettikleri sayı da olabilir. Ama etkin oldukları bir kesin. Yani bu ordu içerisinde ciddi etkinlikleri var ama bu sayı göründüğü rakamın belli bir kesimi olarak ileri soruşturma da aydınlanır, aşağı çıkarılabilir. Sayının daha aşağı düşeceği kanaatindeyim tabii ki. En azından şu andaki tehlike atlattığımız kanaatindeyim. Gülen cemaatini kaldıramadık ama şu andaki özellikle bu darbe kalkışması, yönetimle dahil olma kalkışmasını bertaraf ettiğimiz, yani Türk halkının, Türk insanının dayanışması ile ortada kalktığı kanaatindeyim.
İşte Hanefi Avcı'nın söyledikleri böyleydi. RSFM'e yaptığı açıklamalar sayıca az olabilirler. Zaten seçimlerde de belli oldu sayılı ve etkinlikler oran olarak çok değiller. Ama devletin bazı kadrolarında önemli kilit noktalarda oldukları için paralel devlet yapılanmasının çok etkili olduğunu, bu açıdan çok etkili olduğunu anlattı Hanefi Avcı. Şimdi tecrübeli bir gazeteciyle konuşacağız. Yıllardan beri özellikle cemaate yönelik araştırmalarıyla ve yorumlarıyla tanıdığımız gazeteci yazar Fatin Dağıstanlı canlı yayında telefon attığımızda. Fatin Dağıstanlı, günaydın, hoş geldin yayınımıza.
Günaydın Murat Erdir.
Fatin Dağıstanlı, Hanefi Avcı da söyledi, anlattı. Aslında sayıları çok fazla değil, bütün Türkiye için söylüyor tabii sayıları falan ama devletteki sayıları fazla ve etkinlik noktalarında, kilit noktalarda yer aldıkları için yaptıkları çok önem kazanıyor ve bunların artık tespit edilmesi gerekiyor dedi. Şimdi herkesin sorduğu bir soru da var Hanefi Avcı'nın bıraktığı noktadan devam etmek gerekirse. Genelkurmay Başkanı'nın emir subayı bu örgütten, paralel devletten, Cumhurbaşkanı'nın yaveri darbeci çıktı FETÖ örgütünden. Buraya kadar, bu noktaya kadar sevgili Fatin Dağıstanlı, nasıl oluyor da yükseliyorlar ve kimsenin haberi olmuyor, kimse tespit edemiyor? Nasıl oluyor bütün bunlar?
Şimdi Hanefi Avcı'nın bıraktığı yerden başlayacak olursak, madem öyle dedin sevgili Murat, Haliç'te yaşayan Simonlar kitabını yazan isimdir. Ve bu paralel yapıyı, FETÖ'yü ilk deklare eden isim olarak, evet, en azından yazarak deklare eden isim olarak bilinir Hanefi Avcı, bildiğiniz gibi.
Evet, ben de o kitabını okumuştum, evet.
Evet, o zaman ona ben bir ekleme yapmak istiyorum. Hanefi Avcı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na bu FETÖ'nün elemanlarını ilk yerleştiren isimdir.
Evet.
Bak, şimdi buradan ilk yerleştiren ismin Hanefi, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na ilk yerleştiren isim, en kritik yerlere, noktalara yerleştiren isim Hanefi Avcı'dır. Şimdi
bunu bir iddia zaman olarak söylüyorsun herhalde sen de, değil mi? Bir gazeteci olarak.
Hayır, zaman zaman Hanefi Avcı'yla hem kişisel sohbetler yaptım, evet, hem yayınlar yaptım, hem o yayınlar sırasında bunu kendisine çeşitli defalar sordum. Net olarak dile getirmese de üstü kapalı olarak kendisi de kabul etmiştir bunu.
Bunu peki Hanefi Avcı bilerek mi yapmış, bilmeyerek mi yapmış yani?
Şu diyor işte, biraz önce sorduğun soruda şu var. Ha. Cumhurbaşkanının emir subayı, Genelkurmay Başkanı'nın emir eri, özel kalem müdürü,
evet,
nasıl olmuş da bu yapı tarafından ele geçirilmiş? Şimdi Hanefi Avcı niye bunları getirip en kritik mekanizma, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü içerisindeki en kritik dairelerden birisi. Nasıl yapmış Hanefi Avcı bunu? Hanefi Avcı Müslüman, mütedeyyin, milliyetçi, bayrağı, toprağı, vatanı, milleti seven bir profil.
Evet.
Ve bunları da öyle gördüğü için, öyle nitelendirdiği için devlette o mekanizmada adam tercih ederken Bunları ilk olarak tercih et.
Ha, anladım, anladım.
İyi niyetli bir girişim.
Anladım. Anladım.
İlk aşamada.
Yani o cemaate yardım edeyim, o cemaate gireyim, ben de o mensup olayım anlamında değil. İyi niyetli bir girişim olarak söylüyorsun. Evet.
Evet. Zaten ve bu iyi niyetli girişimleri sebebiyle de cemaatte her zaman övgüye mazhar olmuş bir isimdir Hanefi Avcı. Ama daha sonra...
İşin vehametini gördükten sonra...
İşin vehametini gördükten sonra bu yapıdan uzaklaşınca... Cemaat de Hanefi Avcı gibi bu memleketi seven, milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin, sağcı, vatancı, bayrakçı, toprakçı, ay yıldızcı, istiklal marşçı isimlerin tamamına tasfiye yapmıştır. Anladım. Hanefi Avcı ondan sonra da Haliç'te yaşayan Simonlar kitabını yazmıştır. Şimdi bu parantezi bence...
Daha sonra da zaten tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. Devrimci karargah örgütüne yardım etmek suçlamasıyla. İşte onu da zaten cemaatin bir oyunu olarak adlandırmıştı Hanefi Avcı.
Hanefi Avcı.
Evet.
Şimdi bir başka olgu daha var burada. Madem Hanefi Avcı'dan başladık sevgili Murat, bizi dinleyenlere aktarmakta fayda var. Hanefi Avcı son dönemde tıpkı Fethullah Gülen terör örgütü gibi yeni bir örgütten bahsetti. Milli Damarcı diye bir örgütten bahsetti. Ve savcılığa suç duyurusunda bulundu biliyorsunuz.
Evet.
Şimdi o savcılığa yaptığı suç duyurusunda ki verdiği isimlerden bir tanesi bu 15 Temmuz darbe girişimi sırasında tuzağa düşürülerek öldürülen terörle mücadele daire başkanı.
Evet.
Bakın ilginç bir fotoğrafı da burada da bir dipnot olarak koyalım.
Evet.
Aktarmış olalım. Çünkü bunlar önemli. Çünkü bunları anlamadan, bu büyük fotoğrafı görmeden olayların dipnotlarını okuyamıyoruz. Devletin her tarafına yerleşmişler. Sen yayını açarken dedin ki yaklaşık 5-6 yıldır 17-25 Aralık operasyonlarına kadar bir ölçüde üstü örtülü olarak bu terör örgütünün Türkiye için, bölgemiz için, İslam coğrafyası için, Ankara için, İstanbul için, Şam için, Irak için, Bağdat için, Mısır için, hatta Kafkaslardaki Müslüman coğrafya için, Rusya'daki Müslüman coğrafya için, Balkanlar için, Priştina için, Üsküp için, Tiran için, Kosova için, evet, ne kadar tehlikeli olduğunu anlattık. 17-25 Aralık'la birlikte birazcık daha ön plana çıktılar. Ama yine de ya bunlar da bu kadar büyük değiller arkadaş diye 15 evet. Temmuz'a kadar geldik.
Hatta bu hatırlatmayı da iyi yaptın Fatih Dağ Aslanlı. Pek çok kişi de yani cemaatle ilgisi olmayan, hükümete normal yaklaşan pek çok kişi de sokaktaki vatandaşlar da 17-25 operasyonunu kapatmak için hükümetin her şeyi paralele bağladığını filan da düşünüyordu değil mi? Yani ya bunlar da her şeyi paralele bağlıyor canım, ne paraleli, bu kadar da paralel mi var, bu kadar devlette paralel var mıdır diye bunu hep seslendirdik. Ben de söyledim, pek çok insan da söyledi ama şimdi geldiğimiz noktada ya hepimiz dehşet içerisindeyiz Fatih. Yani bu nasıl bir yapı, bu kadar büyümüş, darbe yapacak kadar, F-16 tank kullanacak kadar, hakikaten hayret verici sevgili Fatih.
Şimdi tabii öyle bir noktadayız ki AK Parti 2002 yılında iktidara geldi. Şimdi biz iki tane tecrübeli eski gazeteciyiz. Şimdi bu Fethullah Gülen denilen zat 2002 yılında ortaya çıkmış bir zat değil. 10 yıllık bir zat değil. Bu zat 50 yıldır var ve 50 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en kritik mekanizmalarına girmek için mücadele veriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü dedim. Emniyete ilk sızma girişimi 1980 yılı. Ve 90 yılında öyle kritik mekanizmalarla sızıyorlar. 99 yılında Ankara Emniyet Müdürü bunlarla ilgili rapor yazıyor. Ve rapor yazdıktan sonra adam telekulak skandalı diye bir skandalla emniyet teşkilatından uzaklaştırılıyor. Şimdi Bütün bunlar ama sanki bu...
Çünkü kamu kurumunda bunlar var. Çünkü yargı kurumunda bunlar var. Dolayısıyla istediklerini de görevden alabiliyorlar veya yargılayabiliyorlar, değil mi Fatin?
Her şey, bütün mekanizma.
Aynen.
Şunu da açıkça söyleyelim. Bunların bu kadar büyümesinde, bunların bu kadar devletin en kritik mekanizmalarında en üst seviyelere kadar tırmanmış olmasında AK Parti iktidarının da suçu ve sorumluluğu var. Zaten bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti'nin bazı yöneticileri de
evet,
zaman zaman 17-25 Aralık operasyonlarından sonra kandırıldık, yanlış yapmışız diyerek açık açık kamuoyunda dile getirdiler.
Doğru.
Bunu da söyleyelim ama bu bugünün hadisesi değil. Bu 40 yıllık bir hadise. Bu hadisede Kenan Evren'in suçu var. Bu hadisede Süleyman Demirel'in suçu var. Bu hadisede Bülent Ecevit'in suçu var. Fethullah Gülen'in en büyük, en önemli müritlerinden birisi Bülent Ecevit'ti. En önemli müritlerinden birisi, bak şu anda halen yaşıyor. Bunlar iddia değil, bunlar bildiğim için söylüyorum. Hikmet Çetin'dir. İşte yani bakın, Hikmet Çetin dediğimiz adam Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmış bir adamdır. Demokratik Sol Parti genel başkanıdır. Bülent Ecevit eski başbakandır. Şimdi bu böyle büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Bugün mütedeyyin olarak görmediğimiz, Müslüman olarak nitelendiremeyeceğimiz ya da liberal, sosyal demokrat ya da muhafazakar, mütedeyyin olarak, sağcı olarak nitelendirmeyeceğimiz birçok isim bile bakın evet, bu örgütün temel taşlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkabilirler. Şimdi böyle bir örgütten bahsediyoruz. Zaten şunu da hemen dipnot olarak koyalım. 99 yılında
evet,
CIA, Abdullah Gül'ü, PKK terör örgütünün elebaşısını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, hatta Fethullahçı olarak nitelendirdiğim, benim Fethullahçı olarak nitelendirdiğim Bülent Ecevit'e teslim ederken ve Bülent Ecevit'in Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yapılacak olan seçimlerde %20'leri aşması böylece sağlanırken, aynı Bülent Ecevit'in girişimleriyle Fethullah Gülen aynı tarihte 99 yılında, bakın
99
yılında
evet,
Şubat ayında Abdullah Öcalan Türkiye'ye paketlenip teslim edilirken, aynı Fethullah Gülen paketli bir şekilde
Amerika'ya gönderildi.
Amerika'ya gitmiştir. Şimdi ya, bu kadar tesadüf müdür?
Bu planlı bir hareketti diyorsunuz. Yani birini al, birini gönder. Öyle mi?
Elmanın birini al, birini... Şimdi Fethullah Gülen'i Türkiye'ye verecekler mi? Evet, verebilir Amerika Birleşik Devletleri.
Verebilir değil mi? Öyle bir sinyal geliyor Amerika'dan, evet.
Evet. Nasıl verebilir? Fethullah Gülen gibi kullanabileceği yeni bir aktörü ele geçirirse. Mesela 15 Temmuz darbe operasyonu başarılı olmuş olsaydı, Recep Tayyip Erdoğan'ı ortadan kaldırmış olsalardı, Fethullah Gülen'i vermeyecekti, gönderecekti zaten.
Anladım.
Bakın, anladım. Çok önemli söylüyorum. Ve aynı Fethullah Gülen gelip İstanbul'da biz bugün Ayasofya ibadeti açılsın mı açılmasın mı diyoruz ve açılsın diyenlerden birisiyim ben. Aynı Ayasofya'yı geldiği gün ibadet açacak ve biz Fethullah Gülen'i, bu toplum, İslam coğrafyası Müslüman zannedecek. Şimdi biz bu ters köşeleri...
Senaryo hazır diyorsun yani Fatin Dağıstan'da.
Ya bütün her şey hazırdı aslında. Bütün anladım, her şey hazırdı. Yani bir 15 Temmuz'un başbakanı, bakanlar kurulu üyeleri, bürokrasinin tepe noktasındaki isimleri...
Hepsi kimlerin, hazırdı diyorsun.
Kimlerin gözaltına alınıp, kimlerin cezaevlerine gönderileceği ya da kimlerin cezaevlerine bile gönderilmeden ortadan kaldırılacağı belli değil miydi?
Peki.
Türkiye 50 yıl geriye gitmekten kurtulmuştur. O yüzden de şunu söylemekte fayda görüyorum.
Son cümle
görüyorum.
Sevgili Fatih, hepimiz, son cümle.
Hepimiz bu işin sağcısı, solcusu, inananı, inanmayanı, Müslümanı, Müslüman olmayanı, Alevisi, Sünnisi, CHP'lisi, AK Partilisi, MHP'lisi yok. Darbenin iyisi diye bir şey yok.
Tabii tabii.
Bizden olan darbe diye bir şey yok.
Aynen öyle.
Bakın bu kadar net ifade ediyorum.
Evet, zaten bu basireti de gösterdi Türk halkı şimdiye kadar. Bu
evet,
iyi
gösterdi.
Bir şey.
Evet. Bunu da söyleyen kim? Adı Fatih. Fatih Rüştü Zorlu. Adnan Menderes'le birlikte asılmış bir Dışişleri Bakanı'nın ismini taşıyan bir gazeteci olarak söylüyorum.
Peki.
Darbe değil. Peki. Demokrasi. Biz sandıkta hesaplaşmayı öğrenmek zorundayız.
İyi bir mesajla bitmiş oldu. Fatin Dağıstanlı, Çok çok teşekkür ediyorum katıldığın ve yorumların için.
Ben teşekkür ederim.
Gerçekten ilginç açıklamalardı, önemli açıklamalardı. Fatih Dağıstanlı'dan sevgili dostlar. Saatlerimiz 8.30'a geldi. RSFM Haber Merkezi'nden son gelişmeleri alacağız. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek. Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor. Ekonomi.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Saatlerimiz 8.40 ve tabii ki maalesef Türkiye'deki bu olan bitenler, patlayan IŞİD bombaları, devam eden PKK terörü ve tabii ki 15 Temmuz darbe girişimi ekonomiyi de vuruyor. Özellikle turizmcileri. Rezervasyon iptalleri turizme son darbeyi vurdu. Gözler Ağustos ayında yapılması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye çevrildi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne bağlı ülkeler Başkan Yardımcısı Osman Ayık rezervasyon iptallerinin olduğunu söylemiş. Umudumuz Putin'le Erdoğan arasındaki görüşmede demiş. Bu arada Haziran ayında İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısı önceki yılın aynı ayına göre %35 oranında bir düşüş göstermiş. 707 bine geriledi. Oysa geçen yıl bu sayı 1 milyon 91 bindi. 1 milyon 91 binden 707 bine düşmüş İstanbul'a gelen turist sayısı. Sevgili dostlar, içinde turist olmayan bir turizm haline geliyoruz. İnşallah içinde demokrat olmayan bir demokrasi haline gelmeyiz sevgili dostlar. Bu arada kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in yaptığı açıklamaya da tepki var. Türkiye'nin kredi notunu çöpe düşürebiliriz darbe girişimi sonrasında diye bir açıklama yapmıştı Moody's. Moody's'in bu açıklamasının çok erken, aceleci ve gereksiz bir açıklama olduğuna dair yorumlar da var. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, darbe girişimiyle ilgili olarak bağlantılarımız devam ediyor. Az önce gazeteci Fatin Dağıstanlı'yla görüştük. Gerçekten çok önemli bulgular ve iddialarda ve yorumlarda bulundu Fatin Dağıstanlı. Herkesin aklının sınırlarını zorlayan olaylardan bir tanesi de hem Genelkurmay Başkanı'nın özel kalem emir subaylığına kadar yükselebilmesi, bu cemaat mensuplarının hem de Cumhurbaşkanlığı'nın yaveri olabilecek noktaya kadar ulaşıyor olması. Tespit edilememesi işte bu kadar zor herhalde. Şimdi telefon attığımızda bir başka değerli isim olacak sevgili dostlar. 1998 yılında Orgeneral olan ve Genelkurmay 2. Başkanlığı görevinde de bulunan, 2. Ordu Komutanlığı'na yükselen, 30 Ağustos 2002 tarihinde de emekli olan, emekli olduktan sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet vermeye devam eden kıymetli bir orgeneral, kıymetli bir paşamız telefon attığımızda Sayın Edip Başar. Sayın Başar, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
Günaydın, teşekkür ederim efendim, kolay gelsin.
Estağfurullah efendim, siz de hoş geldiniz, size de kolay gelsin. Efendim, gerçekten çok şaşırtıcı şeyler. Siz yıllardan beri devletin içerisinde bulunan, Genelkurmay'da görev yapan bir kıymetli komutansınız. Bu kişilerin cemaate mensup, paralel devlete mensup bu kişilerin bu noktaya kadar yükselebiliyor olması nasıl bir sözle mümkündür? Nasıl izah edilebilir Sayın Başar?
Vallahi efendim, ben öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Sayın dinleyicilerinize hepsini saygıyla selamlıyorum.
Sağ olun efendim.
Hayırlı gün diliyorum.
Sağ olun efendim.
Tabii darbeleri savunmak, darbeler hakkında iyi şeyler söylemek mümkün değil. O kesin, onu baştan o şeyi yerine koymak lazım.
Tabii.
Tabii yanlış şeyler yapılmıştır. Çok büyük yanlışlar yapılmıştır. Yalnız o sizin sorduğunuz sorunun cevabına gelince, tabii ki orada ne yazık ki belli güçler tarafından korunmadan oralara gelmek, o hallere gelmek mümkün değildir demek mecburiyetindeyiz.
Evet.
O belli güçlerin hangi güçler olduğunu da aziz milletimiz herhalde çok iyi biliyor. Bilmesi lazım en azından.
Evet.
Çok iyi biliyor onun gereğini şu veya bir şekilde, hani demokrasi koşulları içinde onun gereğini yapıyor yapmıyor ayrı mesele. O milletin bileceği işte ona karşı, ama milletin şu gerçeği görmesi lazım. Yani o buyurduğunuz gibi bu örgüt bu kadar güce nasıl ulaştı?
Evet.
Hangi koşullarda ulaştı? Bu ülkenin bu kadar geniş imkanlarıyla, yani istihbaratıyla, güvenlik birimleriyle vesairesiyle bu devlet orada dururken, orada ayakta sımsıkı dururken, eğer öyleyse, o zaman bu örgüt nasıl devletin en yüksek noktalarına kadar öylesine örgütlenebildiği ve ne yazık ki ülkemizin başına böyle bir belayı açabildiği, böyle bir sıkıntıyı, evet, yaratabildiği.
Bunu sormak lazım diyorsunuz.
Bunu sormak lazım.
Anladım.
Bunun cevabını tarafsız olarak, yani herhangi bir siyasi saplantıya, ideolojik saplantıya girmeden vermek lazım. Gerçekçi olarak vermek lazım. Bunu yapacak olan, esas yapacak olan tabii siyasetçiler, ama bir yandan baktığınızda da az evvelki, yani bakmak lazım dediğim noktada gördüğümüz yine siyaset alanı maalesef. Maalesef siyaset alanı.
Anladım.
İşte, gazeteler yazıyorlar. Tabii yazılanların hepsine ay bu doğruydu, bu yanlıştı diye yaklaşmamız mümkün değil. Ama tabii ki aklımızla meseleyi irdelediğimizde, aklımızla ve bilgilerimizle irdelediğimizde ortaya çıkan gerçek bu maalesef. Belli güçler tarafından korunmuş.
Evet, bu noktaya gelmiş.
Evet, bu noktaya gelmiştir. Anladım. Ve maalesef bu milletin başına böylesine çok büyük bir gaileyi açmıştır. Şimdi bundan sonrası için benim vermek istediğim çok önemli bir mesaj var.
Buyurunuz efendim. Verirseniz. Buyurunuz
şimdi efendim. Şöyle bir şey var. Maalesef bu kendilerini dindar zanneden ama aslında dinle, imanla hiçbir ilgisi olmadığına benim kalıbımı basacağım bazı yaratıklar, işte o askerleri, o günahsız Mehmetçi'yi palaskayla döven, ondan sonra boğazından tutup tanktan dışarıya çekmeye çalışan vesaire o yaratıklar ve onların arkasında olan, ya daha doğrusu onların düşünce çizgisinde olan bazı vatandaşlarımızın bu darbe girişiminden dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sanki suçlu sandalyesine oturtma gibi bir şeyleri var. Tek sorumlu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni görme gibi, gösterme gibi bir gayretleri var.
Evet.
Bundan kaçınmak lazım. Bu ordu, bu milletin ordusudur ve bu ordu olmadan da Cumhuriyeti korumak, kollamak, bu milletin geleceğini koruyup kollamak, güvenceye almak mümkün değildir. Bu ordu hepimizin ordusudur. Ona göz bebeğimiz gibi sahip çıkma mecburiyetimiz vardır. Evet, onun içerisinde yanlış yapanlar çıkar çıkmıştır. Ama onlar bu devletin kanunları ne emrediyorsa onun gereği yapılır. Onlar saf dışı edilir. Ama bunun yöntemi silahlı kuvvetleri tümüyle suçlu sandalyesine oturtmak değildir. Ve öyle de değildir zaten.
Yok, zaten kuvvetler... böyle olmadığı da açıklandı. Yani hükümet de söyledi bunu. Birbirine karıştırmamak lazım dedi.
Evet. Ama sadece bir sefer böyle yarım ağız söylemekle yetmez.
Anladım.
Bu konu halkın anlayacağı şekilde tekrarlanarak mutlaka çok açık ve net bir biçimde ortaya konulmalıdır.
Evet.
Silahlı kuvvetler darbenin önlenmesinde de kahramanca biliyorsunuz
çaba
göstermiştir onun mensupları. Dolayısıyla yani silahlı
efendim zaten herhalde da... yani silahlı kuvvetler topyekün olarak birinci ordusuyla işte bütün kuvvetiyle, kuvvet komutanlıklarıyla bu işin içinde olsaydı zaten herhalde durum yani çok daha farklı olurdu zaten.
Evet kesinlikle işte bundan önceki darbe dönemlerini biliyoruz. 12 Eylül'ü vesaireyi biliyoruz. Yani bunlarda herhangi bir şekilde kimsenin itiraz etmesine dahi herhangi bir fırsat doğmamıştır, olmamıştır.
Evet.
Yine aynı şekilde olabilirdi. Ama dediğim gibi işte maalesef silahlı kuvvetler içerisine sızdırılmış, sızmasına göz yumulmuş, sızmasına bazı güçler tarafından,
göz yumulmuş gruplar,
bazı siyasi mülazalarla, bazı çıkar hesaplarıyla göz yumulmuş, bazı suç işlemeye yönelik bazı insanlar maalesef
vardı diyorsunuz.
Bu olaya neden olmuş.
Sizin tanıdıklarınız var mı efendim, meslekten kaynaklanan, askerlikten kaynaklanan, kendi devreniz olabilir, olmayabilir, var mı sizin tanıdıklarınız, ya bu nasıl olur, bu kişi bu işin içinde dediğiniz insanlar
tabii
var
ki.
Mı?
Tabii ki. Emrimde görev yapmiş arkadaşlarım var.
Öğrenince ne yaptınız efendim? Nasıl bir tepki gösterdiniz?
Güvendiğim insanlar var. Yapılacak bir şey yok. Yani üzüldük gayet tabii. Olamaz. Bu arkadaş böyle bir şeye girmiş olamaz diye kendi kendimize hayıflandık. Ama onun dışında da yapabileceğimiz bir şey yok. eğer gerçekten girdiyse o bataklığın içerisine, onun tabii ki karşılığı neyse yasal olarak onu görmek mecburiyetinde.
Peki şimdiye kadar tanıdığınız insanlarda böyle bir şüphe duymuş muydunuz? Bu gruba yakındır, değildir falan diye böyle bir şüphe duymuş
hayır,
muydunuz?
Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
Anladım. Hayır. Gerçekten ilginç, gerçekten ilginç. Hayır. Demek ki devlet içerisinde böyle saklanıyorlar, gizleniyorlar ve hiç kimsenin de ruhu duymuyor Sayın
Başar.
Evet,
evet, evet, maalesef, maalesef.
Pekala, emekli Orgeneral Halit Edip Başar. Sayın Komutanım çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Rica ediyorum efendim, kolay gelsin.
Sağ olun efendim, sağ olun.
Kolay gelsin, sağ olun. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum dinleyenleriniz efendim, sağ olun.
Sağ olun efendim. Evet, Edip Başar telefon attığımızdaydı, canlı yayında aktardı. Evet, gerçekten dehşete düştük. Ama bu grup korunmasaydı bu zamana kadar, siyaseten kollanmasaydı bu kadar da güçlenmezlerdi dedi. Darbeye karışan isimler arasında kendisinin de tanıdığı, kendi emri altında çalışan kişiler de olduğunu ve şimdiye kadar da hiç bu gruba mensup olduklarına dair bir şüphe çekmediklerini de aktardı emekli Orgeneral Edip Başar.
Siyaset bitmediği belli ama hesap
tutmeliyim ki bizden hemen önce hem sonra vatan var.
Partimin bütün delegelerinin oylarıyla efsanevi bir kurucu liderden liderliği devraldım.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu insanlık suçunu biz yargılatacağız.
9'a 10 var, Ankara'da ne var?
Evet, Ankara'da ne var? Cumhuriyet Gazetesi'nin tecrübeli haber müdürü Ayşe Sayın şu anda canlı yayında telefon attığımızda. Ayşe Sayın günaydın, hoş geldin.
Günaydın, merhabalar.
Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin sür manşetinde olağanüstü hal başlıyor diye bir haber var ve senin imzanı taşıyor
evet.
Bu haber. Acaba bugün çok önemli bir karar alacağız denilen Milli Güvenlik Kurulu'nun arkasında bu karar mı var Ayşe?
Şimdi şöyle tabii, yani bu CHP'nin değerlendirmesi üzerinden atılan bir başlık ama bu yani güçlü olasılık olarak belirtiliyor. Çünkü şöyle bir durum var. Bir takım yasaları özellikle bu darbecilerle ilgili ve olası darbe girişimlerini önlemek için bir takım yasaları hükümet acilen geçirmek istiyor. Ve buna dönük de özel düzenlemeler istiyor. Bu süreçte kanun hükmünde kararname en kolay yol gözüküyor. Dolayısıyla bunu bir sıkı yönetim gibi algılamak yerine daha çok olağanüstü yasalar, olağanüstü bir döneme ilişkin olağanüstü yasalar çıkabilir deniyor. Nitekim bunlardan birisi örneğin konuşulan bunlar tabii kulislerde konuşulan, ifade edilen iddialar. Örneğin Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanabilir gibi. Hmm. Örneğin özel mahkemeler kurulabilir gibi. Bir takım hazırlıklar söz konusu ve bu dönemde yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili de anladığımız kadarıyla hükümet çok yargı denetimine tabi olmasını istemeyebilir. O yüzden bu tür bir beklenti yüksek. O görüşmede, dünkü liderler görüşmesinde anlıyoruz ki çok açık olarak ne karar alacağını başbakan iletmemiş. Anladım. Ama bunun biraz sinyallerini vermiş gözüküyor.
Şimdi tabii bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir, mevzuatı bilmeyen, yasaları bilmeyen. O yüzden onları aydınlatalım. Kanun hükmünde kararnamelerle ülkeyi yönetmek için ne gerekiyor? Onu bize bir anlatır mısın sevgili Ayşe?
Tabii şöyle, bu anayasada da düzenlenen hükümetin yetkisinde olan bir durum. 6 ay boyunca, 6 ay süreyi geçmemek koşuluyla hükümetin kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi var.
Ama yani çıkardığı kararname kanun sayılıyor. Direkt yürürlüğe giriyor.
Kanun sayılıyor. Evet. Çıkarıldığında da meclise getirmek zorunda aslında. Ama bunun bir acelesi de olmuyor. Artı bu kararları, bu yasaları, bu çıkarılan kararnameleri yargıya taşıyamıyorsunuz. Hmm. Aslında bunu biz daha önce 12 Eylül döneminde de yaşamıştık. Ve tabii ki de çok hızlı hareket etme edebiliyor bu anlamda. İstediği yasayı istediği şekilde
çıkarabiliyor ve yürürlüğe de koyabiliyor. Evet.
Tabii bu, olağanüstü hal yetkisini meclisin onaylaması gerekiyor. Yani meclisin evet demesi gerekiyor öncelikle. Hı-hı. Yani o yetkiyi verecek olan kurum meclis. Ama tabii muhalefetten biraz CHP'de ben tabii buna meclisin devre dışı bırakılmasına karşı görüyorum. Ama mecliste AKP bu çoğunluğa sahip. Yani istediği olağanüstü hal yetkisini çıkarabilir. Kaldı ki ben MHP'nin de bu yönde bir destek verebileceğini düşünüyorum.
Evet, herkes düşünüyor. MHP zaten her konuda hükümete destek oluyor. Evet. Tabii belki bu Milli Güvenlik Kararı sonrasında kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar da o yöndeydi. İndirine gireceğiz demiştik, tam gireceğiz diye. Belki bazı iş adamlarının mal varlıklarına yine hemen el koyma yetkisi de verilebilir. Pek çok alınan karardan sonra, yani kayyum atamaktan ziyade daha işi hızlandırıp el koyma yetkisi de belki alınabilir. Ben de öyle düşünüyorum
yani
açıkçası.
Yani aslında bu tabii bütün olağanüstü uygulamalardan da söz edilebilir. Yani bu döneme ilişkin çok olağanüstü. Hatta bu işte sık yönetim ve olağanüstü hal dediğimiz şeyde temel haklara bile, ki anayasada biliyorsunuz temel haklarla ilgili kısıtlama getirilemez, ama olağanüstü durumlarda bu konuda da
getirilebiliyor,
yetki veriyor. Getirilebiliyor. Dolayısıyla hani çok hükümet bu süreci çok olağanüstü olarak değerlendiriyor ve ona dönük önlemler alınması gerektiği için bir hazırlık içinde. Hani şunu diyemiyoruz, yani başbakan direkt olağanüstü hal düzenlemesi yapacağız demediği için. Ama bütün bu başbakanın mesajları özellikle CHP'den de muhalefette bir olağanüstü hal beklentisine yol açmış gözüküyor.
Ayşe Sayın, Cumhuriyet Gazetesi, çok çok teşekkür ediyorum.
Kolay gelsin yayınlar.
Birazdan bir başka kıymetli gazeteciyle konuşacağız. Gazeteci meslektaşlarımızla gördüğünüz gibi hangi gazete, hangi fikirden, hangi ideolojik görüşten olursa olsun tüm gazeteci meslektaşlarımızın sesini duyurmaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Zaten gazetecilik mesleğinde insanların fikir ayrılığı olabilir ama haber, demokrasi, hak ve özgürlükler için fikir ayrılığı olmaz. Darbe dönemi gibi olağanüstü dönemlerde de fikir ayrılıklarının bir kenara bırakılıp herkesin darbeye karşı çıkması gerekiyor. Şu anda Türkiye'de olduğu gibi Türkiye'nin bütün medya organları tabii ki eleştirmek ve muhalif olmak hakkı saklı kalmak kaydıyla sevgili dostlar. Darbeye karşı olağanüstü hal döneminde devletin, hükümetin yanında olmak en önemli, en yapılması gereken şey. Evet, birazdan bir ara vereceğiz. Saat 9 aramızı vereceğiz. Ardından Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur bize katılacak. Gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Süremiz el verdiğince. Lütfen ayrılmayın efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Way. I need to death so big.
Saatlerimiz 9.03'ü gösteriyor sevgili dostlar. Canlı yayındasınız, RSFM'desiniz, burası Türkiye. Devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir açıklamasını size duyurmuştuk. Darbecilerin cenaze namazını kıldırmayacağız demişti Diyanet İşleri Başkanlığı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın bir açıklaması var konuyla ilgili olarak. Kadir Topbaş demiş ki, darbeci askerler için vatan hainleri mezarlığı kurulması için talimat verdim demiş. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir mezarlık kurulacak. Mezarlığın adı vatan hainleri mezarlığı olacakmış. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini ve sürmanşetlerini okuyacağız. Ve ayrıca canlı yayında yine bir gazeteci meslektaşımız bize katılacak. Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur bizimle olacak.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor. Gazete manşetleri.
Evet, gazetelere geldi sıra. Hürriyet gazetesinin manşeti, Başbakanın konvoyuna ateş. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında cuntacıların Başbakan Binali Yıldırım'ı da hedef aldığı ortaya çıktı. Konvoy Ilgaz'da kurşunlanmış. Sevgili dinleyiciler, F-16 ve helikopterler nedeniyle Başbakan karayolunu tercih etmiş. Yoldayken Ankara'da çatışma artınca konvoy Kastamonu'ya yönelmiş ve Başbakan'ın konvoyuna burada ateş açılmış. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Başkan Obama ile telefonda görüştü. ABD Başkanı Obama darbe girişimini kınayarak işbirliğine hazırız dedi. Beyaz Saray'dan da iade talebi bize ulaştı. Değerlendirme süreci içindeyiz açıklaması geldi. Evet, Amerikan yönetimi Fethullah Gülen'in iadesini incelemeye başladı. Bu konuda iade gerçekleşeceğine dair bazı önemli sinyaller de var sevgili dinleyiciler. Habertürk gazetesinin manşeti, başkente kandil bombası. FETÖ, PDYC, hain çetenin devletin ve milletin kalbine darbe için PKK'ya karşı bomba yüklü bekletilen 12 F-16'yı kullandı. kullandığı ortaya çıkmış. Yani PKK'nın bombalanması için bekletilen F-16 uçakları Ankara'nın bombalanması için kullanılmış sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanının bugün için işaret ettiği önemli karar yurt genelinde olağanüstü hal ilan edilmesi mi acaba? Olağanüstü gün diyor Habertürk. Milliyet gazetesinden bir haber. Maçka'da 3 polis şehit. Trabzon'un Maçka ilçesinde yol kontrolü yapan polislere teröristler dağlık alandan otomatik silahlarla ateş açtı. 3 polis şehit oldu. 4 polis de bir vatandaş yaralandı. Sabah gazetesinin manşeti FETÖ'nün kökü kazınıyor. Kamuda her kurum baştan aşağı temizleniyor. 17.138 personel daha açığa alındı. Devletten maaş alan tek bir FETÖ'cü kalmayacak diyor Sabah. Posta gazetesinin manşeti bitirme harekatı. İlk 72 saatte 64 bin görevden alma oldu. Tek tek rakamlara yer vermiş Posta gazetesi. Altta da 4 saatte ne oldu diye soruyor Posta. Darbe planı saat 16'da öğrenildi. Darbeciler harekete saat 20'de geçti. Peki aradaki 4 saatte neler yaşandı? Posta gazetesi sormuş. Star gazetesinin manşeti FETÖ'nün infaz listesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için 40 bordo bereliği 50 bin mermiyle gönderen FETÖ cuntasının siyasetçi ve gazetecilerin de içinde yer aldığı 9 bin kişilik ölüm listesi hazırladığı ortaya çıktı diyor Star gazetesinden Kemal Gümüş'ün haberi. Suikast yapılacaklar arasında İçişleri Bakanı var, Adalet Bakanı var habere göre. İstanbul Eski Emniyet Müdürü var, MİT Müsteşarı var. İstanbul Emniyet Müdürü var. Star gazetesinin haberi. Türkiye gazetesinin manşetini okuyalım. FETÖ kalkışması radikal kararları da beraberinde getirdi. Darbeci divanı harbe, kışlalarda şehir dışına taşınacak diyor Türkiye Gazetesi'nin manşetindeki haber. Telefon attığımızda Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur var. Fuat Uğur, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
Günaydın Murat Erdin.
Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Fuat abi, bu haberleri görüyoruz. Sizin gazetenin de bugünkü manşeti, darbeciler divanı harbe gönderilecek, kışlalar şehir dışına taşınacak diye. Diyanet İşleri'nin de açıklaması var. İşte darbecilerin cenaze namazı kılınmayacak diye. Büyükşehir Belediye evet. Başkanı İstanbul'un Kadir Topbaş, darbeciler için bir vatan hainleri mezarlığı kuracağız diyor. Bütün bunları nasıl değerlendiriyorsun?
Türkiye'nin büyük bir travma geçirdiğini düşünüyorum Murat. Yani gerçekten hakikaten Türkiye şimdiye kadar Başbakan açıklıyor ya, yani bütün darbeler istisnasız birbirinden beterdir.
Evet.
Hiçbir açıklaması olmaz ama bu darbe girişimi bizi gerçekten travmaya sürükledi diyor. Yani şimdiye kadar bu kadar korkuncunu yaşamamıştık diyor.
Evet.
Şimdi böyle olduğu zaman insanların duygularına bakıyoruz. İnsanlar da aynı şekilde düşünüyor. Çünkü halkına, yani 12 Eylül'de halk askerin karşısına çıksaydı aynı şey olur muydu, olmaz mıydı? Olurdu muhtemelen ama hı hı. Halk karşısına çıktı askerin. Darbe yapamazsın, demokrasiye müdahale edemezsin dedi. Darbeci askerlerin karşısına çıktı ve halk tarandı. Tanklarla ezildi. Türkiye böyle bir şey ilk defa yaşıyor.
Evet.
Yani halkına karşı bu kadar barbar olabilmek, bu kadar canavarca hislerle dolu olabilmek, evet. Bu kadar acımasız olabilmek nasıl mümkün olabilir? İnsanlar bir, bu acımasızlığı anlamlandıramadılar. Yani çünkü dünyanın en barbar insanı bir yerde bile bir yerde durur diye düşündüler. Sonra kendi halkına bunu nasıl yapabilirler? Düşman askeri yapmaz bunu diye düşündüler. Üç, onurlarının kırıldığını düşündüler insanlar. Ve namuslarına tecavüz edildiğini düşündüler.
Evet.
Beş, şimdiye kadar Fethullah Gülen terör örgütüne karşı o kadar bilenmişlerdi ki, o kadar güçlü bir şekilde öfkeli dolmuşlardı ki yaptıklarını görerek, karşılarına çıkış nedenlerinden bir tanesi de buydu zaten.
Hı hı.
Halkın bu demokrasiye olan bağlılığı, evet güzel, darbe istememesi güzel, Fethullah Gülen Cumhurbaşkanı'nın çağrısı güzel ama bir de bunu saymak gerekiyor. Ve bundan dolayı da öfkeleri var insanların ve bu öfkeleri hiç dinmeyecek gibi görünüyor gerçekten. İşte Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar ve buna benzer kararların hep arkasında bu halkın büyük bir öfkesi var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi
ama devletin de öfkeli... hani sanki devletin de sanki hırsla ve öfkeyle hareket etmesi pek devlete de yakışmaz gibi de geliyor biraz da insanlara. Yani bilmiyorum.
Çok, çok doğru söylüyorsun, olağan koşullarda bu, değil mi?
Evet,
Türkiye
tabii.
Olağan koşullardan mı geçiyor? Yani şu anda yapılan darbe olağan bir şey mi? Hukuk sistemi içinde yapılan
asla
bir şey mi?
Değil,
devlet soğukkanlı, soğukkanlı ve tarafsız, hukuka bağlı olsun. Öyle bir şey yok. Şu anda savaş hukukunun geçerli olması gerekiyor. İşte hukukçu Ersan Şen bile diyor ki mevcut hukukla bu yürümez diyor dün akşam CNN'de.
Hmm.
Başka bir hukuk sistemi getirmek lazım bunları yargılamak için. Mevcut hukukla olmaz bu diyor. Ersan Şen gibi bir adam bile bunu söylüyor. Niye bunu söylüyor? Çünkü bu adamlar başka bir şeyi hak ediyorlar demek istiyor. Şimdi dolayısıyla da burada bir tepki var. Şimdi idam cezasıyla da ilgili belki soracaksın ama idam cezasıyla kararıyla da alakalı bir durum da aynı şeyi ifade ediyor. Şimdi halk idam edilsinler diyor. Tamam mı?
Evet.
Şimdi Tayyip Erdoğan liderler Kemal Kılıçdaroğlu da buna dair. Getirsinler bakalım dedi.
Evet, bir getirsinler görelim dedi Kemal Kılıçdaroğlu.
Evet. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile böyle bir şey söyleyebilmesinin aklından geçirebiliyor musun? Diyor ama. Niye? Çünkü insanların böyle bir duygusu var. Bu duygu çok yoğun.
Evet.
Yani buna karşı çıkabilecek bir siyasetçi pek görünmüyor şu anda. Şu anda çünkü olağanüstü koşullar var. Olağan koşullar yok. Olağan bir hukuk sistemin içinde değiliz. Olağan bir Türkiye'de değiliz. Dolayısıyla da burada insanların bu tepkisini karşılayabilecek bazı sözler etmek gerekiyor. Tabii ki hepimiz idama karşıyız. Bilmiyorum sen karşı mısın?
Değil tabii mi? Ben de karşıyım.
Ben
de
karşıyım.
Evet.
İdama karşıyım. Çünkü
yani genel anlamda prensip olarak karşıyım. Evet.
Evet, prensip olarak karşıyım.
Evet.
Ha, beni çok sıkıştırırsan tecavüz ve cinayet edilen insanların davasında idam isteyebilirim. Çok sıkıştırırsan ama bunu bile istemiyorum. Tamam mı?
Anladım.
Yani böyle bir noktadayım.
Evet.
Şimdi ama bu olay hakikaten insanları çok çok çok üzdü. Yani travma geçirmesine sebep oldu. İnsanlar durup dururken ağlamaya başladılar Murat Erdin.
Doğru doğru. Yani çok etrafımızda yani hakikaten şok. Ben hala mesela bir böyle hani bir film seyretmiş ve o filmin etkisinde kaldım. Ya nasıl gerçek olabilir? Tanklar insanları çiğniyor, arabaların üzerinden hani, geçiyor
evet.
falan. Yani nasıl olabilir böyle bir şey diyorum ve şimdi Fuat abi yıllardan beri bu ülkede yaşıyoruz. Pek çok insan tanıyoruz. Yani cemaate evet. mensup olduğunu bildiğimiz insanlar da var bizim arkadaşlarımız arasında
evet,
değil mi?
Evet doğru.
Şimdi bu insanları tanıyoruz. Yani bunların bazıları iyi insandır, kötü insandır ama bunlar bizim arkadaşlarımızdı.
Nasıl yapabiliriz? Yani
evet,
kandırmış
yani,
hissediyorsun değil mi kendini?
Aynen yani diyorum ki nasıl bu hale gelmişiz? Nasıl bunlar bu noktaya... Ya,
Nasıl bu kadar canavar olabiliyorlar?
Genelkurmay'ın yani emir subayı olmuş Fuat abi. Genelkurmay'ın emir subayı ve kimsenin haberi yok. Genelkurmay başkanının haberi yok.
Evet. Yani bu kadar kendileri saklayabilmek.
Evet.
soğuk savaş dönemindeki gibi yıllarca uyuyan aşan olabilmek ve bunu içinde barındırabilmek, böyle bir ruh haliyle 10 yıllarca yaşayabilmek nasıl bir duygudur? Gerçekten nasıl bir insanlıktan çıkmışlık halidir? Nasıl bir rezilliktir? Nasıl bir kepazeliktir? İnsanın aklı hafızası almıyor.
Ben hala yani hayret ediyorum.
Sen de beni tanıyorsun, ben de seni tanıyorum. Yani aklımızdan geçeni hemen söylemesek bile 2 dakika sonra söyleriz. Yani öyle değil mi?
Doğru, doğru.
Yani sonuçta böyle olamayız yani. Mümkün değil. Bunu yapamayız. Ama bu insanlar nasıl bir insanlıktan çıkmışlık haliyle bunu yapabiliyorlar? Nasıl içlerindeki canavarı yıllarca tutuyorlar ve sonra birdenbire Genelkurmay Başkanı'nın başına silah dayıyorlar. Düşün, İstanbul, Ankara'da olsaydı Cumhurbaşkanı, Başyargı, Muhafız Alayı Komutanı, hepsi Fethullah Gülen terör örgütü mensubu.
Evet.
Yani inanılır gibi değil. Pes diyorum gerçekten. Pes. Yani bu kadar böyle bir şey. Yani bunu bekliyordum. Ben bunu yazdım Murat. Biliyorsun. Dünkü yazımda da vardı. Bu hatırlattım.
Evet.
Cemaatçi askerlere son uyarım diye yazdım. Murat'a 21 Mart tarihinde yazdım. Cemaatçi askerleri başlığı buydu. Yani cemaatçi askerleri son uyarı tavuk tarda sayılır. Tar biliyorsun odundur. Bir Anadolu deyimidir tavuk tarda sayılır. Evet. Ve tavuklar kümese girmeden önce yemlerini yerler ve tar denilen odun üzerine dizilirler ki vatandaş kümesin sahibi onları daha kolay sayar dizildiği için. Dedim ki bakın dedi Fethullah Gülen sizi tehdit ediyor. Kriptosunuz sizi teşhir ederim eğer darbeye kalkışmazsanız diye tehdit ediyor. Siz de mecburen darbe yapmak zorunda kalacaksınız öyle hissediyorsunuz. Ama yapmayın gelin devletle işbirliği yapın. Devlet sizi izliyor, suç işlemenizi bekliyor. Sizin tara dizilmenizi bekliyor anlamında söylüyorum. Kara dizileceksiniz, suç işlemenizi bekliyor ve sizi teker teker avlayacak dedim. Yapmayın bunu. Aynen bunu yazdım Murat.
Evet.
Murat, bunu biliyordum çünkü bunun bilgilerini alıyordum. Ve Ankara'da nasıl faaliyetler yaptıklarını, hususiler denen ekibin nasıl geldiğini hep anlatıyordum. Bunu ben biliyorsam devlet haydaydı biliyordu değil mi?
Evet.
Haydaydı biliyordu ve sonuçta eğer gerçekten bunu yapmasalardı, birçoğu yapmasaydı, engelleselerdi hakikaten cemaatle ilgili düşüncelerim değişebilirdi. Anlatabiliyor muyum? Yani ama demek ki şimdiye kadar yaptıkları ve bu son yaptıklarıyla artık gerçekten bir canavar örgütü olduklarını, yani Cumhurbaşkanı'nın bunlara taktığı haşhaşi lafının ne kadar doğru ve yerinde olduğunu anlıyorum. Ne kadar yani bu uygulama, ya yani bu TSK'daki cemaat yapılanmasının bu son yaptığı darbe girişimine ne kadar haklı bir tanım olduğunu düşünüyorum. Çünkü başka bir insan şekli bunu yapamaz.
Kesinlikle.
İşte yani, bu yüzden benim sorduğum soruya yani, geliyorum.
Evet.
Ve bu yüzden tepki çok büyük. Çok büyük. Gerçekten evet. İnsanlar tankın altında ezilmiş, kafası ezilmiş bir insanın fotoğrafını görünce ne yapabilir sence? Ne düşünebilir?
Maalesef
yani insanlar havadan kurşun yağıyor insanlara. Gözümüzün önünde insanlar ölüyor Murat. Ölüyor yani.
Az önce Edip Başar yayınımıza katıldı Fuat Uğur. Edip Başar de bu konuda konuştu. Darbeciler arasında benim tanıdığım askerler de var ama hiç şimdiye kadar şüphelenmedik dedi. Çok iyi gizlemişler kendilerini dedi. Darbeciler arasında benim tanıdığım, benim emrimde çalışmış askerler var dedi. Ama bir yandan da bunca zamandır bu kişileri devlete dolduran ve bunları koruyan siyasi partilerinde hükümet dahil olmak üzere, bu hükümet öncesindeki partiler dahil olmak üzere, Bülent Ecevit hükümeti, Özal hükümeti, onların da bu işten sorumlu olduğunu da söyledi.
Çok doğru söylemiş. Başa, çok doğru söylemiş. Yani sadece onu bırak. Yani demin söyledim yarım kaldı. Daha doğrusu atladım heyecanla. Cumhurbaşkanının baş yaveri ve Cumhurbaşkanının Hava Kuvvetleri yaveri dahil olmak üzere Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kusti Barış dahil olmak üzere hepsinin Fethullah Gülen örgütünün terör örgütünün üyesi olması, mensubu olması ve onu bırak eski Muhafız Alayı Komutanı'nın da Tanju Porsoy'un da aynı şekilde cemaat üyesi olması, Muhafız Alayı Komutanı. Yani bu inanılmaz, bunun fark edilmemesi de korkunç.
Evet.
Neden biliyor musun?
Neden?
Adam mesela Ali Yazıcı ile ilgili dün bir yazım çıktı benim. Ali Yazıcı kendisi belli etmiş zaten. Bugün de Melih Altınok yazdı. Bu sabahki.
Bu Polonya seyahatindeki sözlerini.
Evet.
Ha evet.
Evet. Yani darbe, adam açıkça şakayla karışık. Darbe yapacağız, ilk önce Melih'i halledeceğim diyor. Size bir şey yapmayacağım diyor. Şakacı bir adam. Şakacı bir adam ve başka bir Cumhurbaşkanlığı seyahatinde de yine Cumhurbaşkanlığı yetkililerinden, görevlilerinden birisine Seni vuracağım diyor. Bir gün gelecek vuracağım seni yakın o gün diyor. Yani söylüyor adam açık açık yani. Anlatabiliyor muyum? Bu bir de bu aymazlık var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yanı başında bir başyaver böyle konuşuyor. Evet. Ve hala Cumhurbaşkanı'nın başyaveri olarak kalabiliyorsa AK Parti çevresinde, Cumhurbaşkanlığı çevresinde de bir aymazlık var demektir.
Pekala. Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur. Fuat abi çok çok teşekkür ederim katıldığınız
için. Rica ederim. İyi yayınlar dilerim.
Gazetelerle devam edeceğiz ve gazetelerle bitireceğiz. Vatan Gazetesi'nin manşeti dalga dalga diyor. Devletteki FETÖ kadrolarını ayıklamak için yapılan tasfiyede görevden alınanların sayısı 50 bine yaklaştı diyor. 50 bin mermiyle havalanmışlar. Darbeciler Erdoğan'ın kaldığı oteli önemli terör operasyonu diye bastı. Komandolar iki helikoptere 50 bin mermi yükledi diyor Vatan Gazetesi. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti önce tutuklama sonra iade. Gülen dosyası Beyaz Saray'ın eline ulaştı. ABD'ye 4 dosya gönderildiğini açıklayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen'in iade edilinceye kadar 60 günlüğüne alıkonmasını istedi. Bozdağ, delillerin suçları ispat edecek güçte olduğunu da açıklamış. 3 koldan baskı var Amerika'ya Fethullah Gülen'in iade edilmesi için. Yeni Şafak gazetesinin manşeti bu ülkede size yer yok. Meclisi bombalayıp sivil halkı katledecek kadar gözü dönen Fethullahçı terör örgütüne büyük darbe indirildi. Kamu kurumlarında tarihin en büyük temizliği başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin, Maliye 1500, Başbakanlık 257, MİT 100, Aile Bakanlığı 393, Diyanet ise 492 personeli açığa aldı diyor Yeni Şafak. Karar gazetesinin manşeti işte Cunta'nın atama listesi. Karar, paralel çetenin darbeden sonra yapacağı atamaların listesine ulaştı. 450 subayın yeni görevlerine yer verilen listede 209'unun karşısında devam yazması örgütün TSK'daki yapılanmasını da ortaya koydu diyor Karar gazetesi. Bir Gün gazetesi sıkı yönetim manşeti atmış. Türkiye'de olağanüstü bir süreç yaşanıyor. Darbe girişimi sonrası binlerce kamu çalışanı açığa alındı ve haklarında soruşturma başlatıldı. Bütün dekanların istifası talep edildi. İstanbul'da 437 asker tutuklandı. 100 MİT'çinin bileti kesildi. İçişlerinde 8777 soruşturma var. TRT ve iki bakanlıkta el çektirmeler var. RTÜK'ten 24 televizyon ve radyo iptal kararı. Diyanet'te 492 kişi görevden alındı. Başbakanlıkta 257 kişi görevden uzaklaştırıldı. YÖK 1577 dekanın istifasını istedi. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda 15.200 personel açığa alınırken 21.000 öğretmenin lisansı iptal edildi. Başbakan Binali Yıldırım ise hukuk içinde kalarak yapacağız işleri dedi. Sözcü gazetesinin manşeti 10 yıl önce siz Fethullah'a hoca efendi derken biz FETÖ diyorduk demiş Sözcü. Çıktığı günden bugüne Atatürkçü çizgisinden milim sapmayan Sözcü devlete sızan Fethullah tehlikesine defalarca dikkat çekti ama dinlemediler diyor gazete manşetinde. Aydınlık gazetesinin birinci sayfasından bir haber okuyalım. Fethullah Gülen Kanada yolcusu diyor. Fethullah Gülen'in Türkiye ile suçluları iade anlaşması bulunmayan Kanada'ya gitme hazırlığı yaptığı öğrenilmiş. Aydınlığa bilgi veren önemli bir kaynak, planın Amerika'nın isteğiyle hazırlandığını, Gülen için Kanada'da bir çiftlik kurulduğunu belirtmiş. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Taraf gazetesi darbeye karşı sivil irade manşeti atmış, iktidar ve muhalefet buluştu. Başbakan Yıldırım darbe girişiminin ardından muhalefet liderlerini Çankaya'da ağırladı. Ortak açıklamada Kılıçdaroğlu ve Bahçeli darbeye karşı siyasi birlik mesajı verdi. Evrensel Gazetesi'nin manşeti: darbeciler içeride, fikirleri iktidarda. Alparslan Türkeş 12 Eylül darbesinin ardından cezaevine konduktan sonra biz hapisteyiz ama fikirlerimiz iktidarda demişti. Şimdi de darbeciler cezaevine konuluyor ama darbe uygulamaları adım adım yürürlüğe giriyor demiş Evrensel. Meydan gazetesi biliyordunuz ama engellemediniz demiş, darbeye hayır demiş. Yeni Akit gazetesi ise darbeyi yöneten hoca kılıklı hain manşeti atmış bugünkü sayısında. Böylece bugünkü programımızı da bitirmiş olduk sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Türkiye'nin gündemini sizlere çok çeşitli renklerle ve seslerle, çok sesli radyonuz RSFM'de, burası Türkiye Farkı ile aktarmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Yarın görüşünceye kadar herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşça kalın. Circle in.